Ayrım 51.
Bir tek kamyona Yahudi tepelerini aşma olanağı sağlanamadan Kudüs pes edecek, belki yok olacaktı. Emir Jumeyan adlı bedevinin toplarıyla Mısırlı Abdülaziz'in bataryaları bir tayfun gibi Kudüs'ün Yahudi kesimini kasıp kavuruyor, durmadan daha çok ölü ve yaralı verilmesine yol açıyordu. Arap topçuları ekmek ve su dağıtımının saatini biliyor gibiydiler. Çünkü her dağıtımı hastanelere çok sayıda yaralının dolması izliyordu. Bütün ilk yardım merkezleri dolup taşmıştı. Yeni gelenleri koridorlara, avlulara, merdivenlere yığıyorlardı. Sıcak ve pisliğin çektiği binlerce sinek göründü ve salgın tehlikesini arttırdı. Yaralılarla hemşirelere günde 3 dilim ekmek ve biraz reçel ya da margarin veriliyordu. Bombardımanların yoğunluğu Dov Joseph'in normal bir hayat görünümünü devam ettirme yolundaki düşünü yok etmişti. Dükkanların çoğu kapanmıştı ve Kudüs sokakları gündüz olduğu gibi gece de bomboştu. Ölüm her zamankinden çok piyangoydu. Arap topçularının genellikle rastgele ateş etmesi halkın içini rahatlatmaktan uzaktı. Herkes her an bir mermi yiyebilirdi. İnsanlar gecelerini avlularda ya da evlerin bodrum katlarında geçiriyorlardı. Kısa sürede gümbürtülerinden top mermilerinin nereye düştüğünü kestirir oldular. New York Times muhabiri Diana Adams Schmidt bu bitip tükenmeyen topçu ateşini 2. Dünya Savaşı alanlarında röportaj yaptığı 4 yıl süreyle yaşadıklarının tümünden daha dehşet verici buluyordu. Böyle durumlarda hep görüldüğü gibi en iyiyle en kötü yan yanaydı. Bazıları kara borsa sayesinde zenginleşmek için fırsatlardan yararlanırken bazıları da en büyük yiğitliği gösteriyorlardı. Gabnalı gençler en iyiler arasındaydılar. Her yanda patlayan top mermilerine kayıtsız mesajları oradan oraya taşıyor, savaşçılara cephane götürüyor, birçok mevziyi koruyorlardı. Tova Goldberg adlı esmer bir genç kız bacaklarının bütün gücüyle koşarak en emin şekilde Arap topçularından kurtulmayı umuyordu. Yine de bir sabah koşusu yeterince hızlı olmadı. Bir top mermisi onu yakaladı. Ulaştırması gerekli mesajı tutan sağ elini kopup yola düştüğünü gördü. Kimin tek elli bir genç kızı sevebileceğini düşünerek elini yerden aldı, sonra sendeleyerek Haganah merkezine daldı. İşte bir mesaj dedi kopuk elini uzatarak. Şimdi bana bir doktor bulun lütfen. Batı dünyasındaki Hristiyan toplulukların gösterdiği büyük kayıtsızlık şehrin Yahudi halkı için çok acıydı. Ne Vatikan, ne İngiltere Kilisesi, ne Ortodoks Kiliseleri Birliği, ne de Kudüs'ün uluslararası şehir sayılmasını destekleyen ülkelerden herhangi biri, yeni Kudüs'ün çektiği acılara karşı en ufak bir protesto sesi yükseltmeyi gerekli gördüler. Bütün dünyanın Hristiyan Kudüs'ün taşlarını kurtarmayı, Yahudi hayatları kurtarmaktan daha çok önem verdiğine inandı şehir halkı. Oysa duvarlar ve telgraf direkleri yeni devletlerinin başkentini savunurken can veren adamlarla kadınların ölüm habercisi kara çerçeveli küçük afişlerle gitgide daha fazla kaplanıyordu. Bu afişlerde her gün güneydeki kibbutzlardan birinde ölen genç bir kızın resmi görüldü. Ertesi gün kızın babası her zamanki gibi işinin başındaydı. Yurttaşları için olduğu gibi Dov Joseph için de hayatın devam etmesi gerekiyordu. 7 Haziran Perşembe günü açlık Kudüs kapılarındaydı. Hala dağıtılmakta olan günlük cılız dayından elde 3 gün idare edecek yedek kalmıştı. Dov Joseph elinden bir şey gelmeyen kişilerin bezginliği içindeydi. 100 bin kişinin yaşamasından sorumlu olarak diyecekti daha sonra, Kudüslü kadınların kapıma dayanacakları ve kendilerine boş depolarından başka şey gösteremeyeceğim güne hazırlanmam gerekiyordu. Felaketin kaçınılmazlığı karşısında David Ben Gurion'a yeni bir telgraf çekti. Cuma'dan önce elimize un geçmezse Kudüs'te açlık başlayacak. Bu iltimatının zorunlu kıldığı süre öyle kısaydı ki ilk yiyecek kamyonu Birmanya yolundan Kudüs'e ulaşamadan şehir herhalde açlığa yenilmiş olacaktı. Tepelerde hala aşılması imkansız 5 kilometre uzunluğundaki yamaçların oyulması gerekiyordu. 100 bin Yahudinin hayatı böylece yeryüzünün en eski ulaşım olanağına bağlı kalacaktı. Ben Gurion ve yardımcıları her gece sırtlarında 20 kilo yiyecekle 5 kilometre yol alabilecek 600 adam bulurlarsa yoğun yardım gelene kadar şehre yeterince besin ulaştırabileceklerine karar verdiler. 2 saat geçmeden Palestine Electric Company şirketi sayaç denetimi müfettişlerinden Pinhas Brecker yüzlerce Tel Avivli gibi hemen Sendikalar Konfederasyonu merkezinde bulunma emri aldı. 1940'tan beri yerel muhafızların üyesi olarak bu tür çağrılara alışkındı. Karısına akşam yemeğine döneceğine söz verdi. Bir otobüs dizisi Brecker ve arkadaşlarını bekliyordu. Çok kısa ama çok güzel bir görev için otobüslere binmeleri rica edildi. Her türden adam vardı otobüslerde. Bankacılar, memurlar, işçiler, tüccarlar. Ünlü halk şarkıcısı Mordehai Zeyra bile aralarındaydı. Bu adamların çoğunun iki ortak yanı vardı. Hepsi emeklilik yaşına yaklaşmıştı ve şehirli olduklarından yürüme alışkanlığını yitirmişlerdi. Otobüsler onları Nashon harekatına katılan İngiliz ordusunun eski kampı Kfar Bilu'ya götürdü. Orada büyük bir hareket hüküm sürüyordu. Komşu kibbutzlardan koşup gelen kadınlar büyük bir telaşla çuvallara un, pirinç, şeker, kuru sebze, süt tozu dolduruyorlardı. Çuvalların ağırlığı herkesin gücüne uygun bir yük taşıyabilmesini sağlayacak şekilde hesaplanmıştı. Joseph Avidar kısaca birkaç talimat vermek üzere hamalları topladı. Konuşmasını sürdürdükçe yüzlerin çoğunun korkudan kırıştığını görüyordu. Hagana için el bombası yaparken tek elini yitiren Ukraynalı değirmencinin oğlu, heyecandan boğulan bir sesle Tel Avivlilere Kudüslü kardeşlerinin o gün yiyecek olarak adam başına 4 dilim ekmek aldıklarını açıkladı. Kendilerini bekleyen çuval dizisini de göstererek bağırdı. Her biriniz sırtında 100 Yahudi'yi bir gün daha hayatta tutmayı sağlayacak kadar yiyecek taşıyacaksınız. Bu durum hepsine yeni bir güç veriyormuş gibi en ağır çuvalları taşıma şerefi uğruna itişip kakıştılar. Avidar onlara bir sürpriz daha hazırlamıştı. Ziel Federman'ın yılbaşı günü Anvers'ten tanesi 1 franga satın aldığı arkalıklar sonunda bir işe yarayacaktı. Avidar bunları hamallara dağıttı ve onları yeniden otobüslere bindirdi. Şimdi başkenti açlıktan kurtarmak için Yahuda'nın yüksek tepelerini aşmaları gerekiyordu. Kudüs'ü kurtarmanın belki başka bir yolu vardı ve Ben Gurion fırsatını bulursa bundan faydalanmaya kararlıydı. Bu da bir ateşkesti. Çarpışmaların durdurulması yolundaki ilk Birleşmiş Milletler çağrısının Araplarca geri çevrilmesinden sonra İngiltere 4 hafta sürecek bir ateşkesi öngören karar tasarısını 27 Mayıs günü Güvenlik Konseyi'ne sunmuştu. Ancak Tel Aviv karar tasarısının getirdiği 2 şartı olumsuz karşılamıştı. Silahlar üzerinde mutlak bir ambargo ve savaşabilecek yaştaki bütün Yahudilerin İsrail'e girmesinin yasaklanması. Bu 2 hedefin gerçekleşmesini hızlandırmak için David Ben Gurion çarpışmaların geçici olarak kesilmesini her şeyden çok istiyordu. Araplar bu teklifi kabul etmekle hiç aceleci görünmediklerinden tarafları görüşlerinde uzlaştırma işi Birleşmiş Milletlerce seçilen ara bulucuya kalıyordu. Kont Bernadotte acele Kahire, Beyrut, Amman ve Tel Aviv'in yolunu tutmuştu. Bernadotte 7 Haziran Pazartesi sabahı İsrail hükümetine önemli tavizler veren yeni bir tasarı sunuyordu. Askerlik çağındaki Yahudiler ateşkes kararından önce kurulan birliklerde görev almamış olmak şartıyla ülkelerine girebileceklerdi. Bu ateşkesin getirdiği kısıtlamaları ne pahasına olursa olsun çiğneme kararlısı olan Ben Gurion, Bernadotte'un teklifini kabul etme yolunu seçti. Dayanacak halimiz kalmamıştı diyecekti sonradan. Aşağı yukarı bütün yedeklerimiz tükenmişti. Hagana 2 kere Latrun'un önünde başarısızlığa uğramıştı. Eskişehir kaybetmişti. Cenin önünde düşman sağladığı üstünü devam ettirirse çok ağır sonuçlar verebilecek bir yenilgiye uğramıştı. Mısırlılar Tel Aviv'in 35 kilometre ötesindeydiler. Yahudi ordusu tek başarıyı kuzeyde elde etmiş, Akka'yı almış, Lübnan sınırına ulaşmış ve Suriyelileri Galile'den kovmuştu. Ama bütün birliklerinin yeniden toparlanması, örgütlenmesi, donatılması gerekiyordu. Yine de başlıca sorun Kudüs'tü. Birmanya yolunu açanların yiğitçe çabalarına rağmen Ben Gurion Arapların sonunda şehri ele geçirmelerinden gitgide daha çok korkuyordu. Düşmanlarının da kendisi gibi davranmalarını dileyerek hemen karar tasarısını kabul ettiğini bildiren bir telgraf çekti. Arap yöneticileri de o sıra bu sorunu tartışmak üzere Amman'da toplanmışlardı. İlk bakışta savaşa son vermeleri için hiçbir gerek yoktu. Zaferleri ateşli söylevlerinde vaat ettikleri kadar parlak olmadıysa da orduları her yerde İsraillileri savunmaya geçme zorunda bırakıyordu. Mısır ordusu büyük toprak parçaları elde etmişti ama pek az Yahudi topluluğuna pes ettirebilmişti. Her yanda bir sürü kibbutz gerilerini ve ulaşım hatlarını tehdit ediyordu. Sayıca yetersiz olmalarına rağmen Yahudi savunmacıların her yerde gösterdikleri inatçı direniş, buraları ele geçirmesi için ödenmesi gereken yüksek bedeli ortaya koyuyordu. Ayrıca da güçlü bir Yahudi karşı saldırısı Tel Aviv'in güneyindeki Mısır ordusunun ilerleyişini durdurmuştu. İlaç, yiyecek, su, benzin, cephane sıkıntısı her yanda çekiliyordu. Tüfekler bozuluyor, pek çok el bombası askerlerin ellerinde patlıyordu. Yüksek rütbeli subayların çoğu çadırlarını, savaşın korkunçluğu ve çölün sıcağını adamlarıyla yan yana karşılaşmayı yeğe tutuyorlardı. Ordunun morali bozuktu. Genç subaylar hazırlıklı olmadıkları ve yeterince donatılmadıkları bir savaşa itildiklerinin acı acı farkına varırlarken, Kahire'de bulunan yöneticiler lüks ve rahat içinde yaşamaya devam ediyorlardı. Irak ordusu korkunç bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Lübnan ordusu neredeyse ortalıkta görünmemişti. Suriye ordusu da aldığı hayati yerlerden hiçbirini elinde tutamamıştı. Arap lejyonu bile Latrun'da kazandığı büyük başarılara rağmen Eskişehir'deki zaferlerinden yararlanıp bütün Kudüs'ü ele geçirmeyi başaramamıştı. Ama Arapların durumunu değiştiren en büyük uluslararası desteklerinin birden 180 derece dönüşüydü. Iraklar, Ürdünler, Mısırlar hepsi askeri yardım yönünden İngiltere'ye bağlıydılar. Oysa Londra savaşın başlamasına engel olmak için hiçbir şey yapmadıktan başka şimdi Orta Doğulu dostlarına ateşkesi kabul etmelerini öğütlüyordu. Arap yöneticileri bu öğüdü dinleme konusunda bölünmüşlerdi. İşin en gülünç yanı savaşa en az katılan 2 ülke, Lübnan ve Suriye, savaşın devam etmesini en çok isteyenlerdi. Hacı Emin'in temsilcisi de büyük bir inatla ateşkese karşı çıkıyordu. Gerçekten de müftü böyle bir kararın Arapların hızını kesmesinden ve Arap ülkelerinin savaş alanında güç sağlanan beraberliklerini sıfıra indirişinden korkuyordu. Azzam Paşa da bu görüşü paylaşıyordu. Arapların savaşa girmesini onaylamayan bu adam savaşların geçici de olsa kesilmesinin düşmana yarayacağı inancındaydı. Uluslararası durum dikkate alınırsa dedi, Araplar silahlanmak için bu ateşkesten pek faydalanmayacaklardı. Oysa İsrailliler bunu hiç kuşkusuz başaracaklardır. Ama bu kez terazi kesin olarak bir ateşkesten yana eğiliyordu. Abdullah şahsen ateşkese taraftardı. Çünkü Glock ona bu yolu öğütlemişti. Çarpışmaların kesilmesi Arap lejyonu komutanını ancak sevindirebilirdi. Kudüs dışında kuvvetleri korktuğu ağır kayıplardan hiçbirine uğramamış ve de çok kötü şartlarda savaşa girip umduğundan çok daha fazla şey başarmıştı. Savaşta yer alan başlıca devletin sonucu etkileyecek sesini duyurmak Mısır Başbakanı Nukraşi Paşa'ya kalıyordu. Faruk tarafından 11 Mayıs günü Yahudilere savaş açma kararını meclisten çıkarmaya zorlanan bu tarih profesörü Mısır'ı Arap ülkeleri koalisyonundan çekmeyi çok istiyordu. Bu savaşa hiç girmememiz gerekirdi dedi. Ateşkesi kabul etmeliyiz ve önümüzdeki 4 haftayı kuvvetlerimizi takviye edip toplamakla geçirmeliyiz. Belki böylece savaşı kazanabiliriz. Saçma karşılığını verdi Azzam Paşa. Ordunuz Tel Aviv'in 35 kilometre ötesinde. Bir tek yenilgiye uğramadınız ve soluk almak istiyorsunuz. Yahudilerin ateşkes süresince ne yapacaklarını sanıyorsunuz? Hiçbir şey yapmayacaklar mı? Onlar da bu süreden yararlanacaklar ve 4 haftanın sonunda eskisinden 2 kat güçlü çıkacaklar karşınıza. Sevgili Azzam dedi Nukraşi kılını kıpırdatmadan. Tutumum Genelkurmay Başkanımın öğütlerine dayanıyor. Bir askerin görüşü sizinkinden çok daha değerlidir. Askerlik konusunda Mısır'ın en yeteneksiz adamından söz edilirse değerli olamaz diyerek sözünü kesti Azzam. Arap Birliği Genel Sekreteri boşuna mücadele ettiğini biliyordu. Kral Faruk'un İsrail'e savaş ilan etme kararı verdikten sonra çatışmaya olan ilgisini yitirdiğini ve Mısır siyasi çevrelerinde Nukraşi gibi masrafları kesmek istediğini biliyordu. Yalnız hep ertesi gün zaferi kazanacaklarına söz verdikleri halkın tepkisinden korkmaları şimdiye kadar Arap yöneticilerini bu savaştan kesinlikle çekilmekten alıkoymuştu. Ateşkes taraftarlarının zaferi kesinleşince Azzam Paşa bir kağıt parçası aldı ve üzerine birkaç sözcük karalayarak masanın üzerine attı. Sonra ayağa kalkıp meslektaşlarına istifa kararını bırakarak çıktı. Allak bullak olan Nukraşi onu koridorda yakaladı. Azzam diye inledi kolundan çekerek. Ne yapmakta olduğunuzun farkında değilsiniz. Beni ölüme mahkum ediyorsunuz. İstifanızı ateşkes kararıyla birlikte Kahire'ye götürürsem halk beni öldürür. Geri dönün. Arap Birliği Genel Sekreteri sarsılmış göründü. Nukraşi'nin doğru söylediğini biliyordu. Siyasi konulardaki görüş ayrılıklarına rağmen dosttular ve nice krizi birlikte atlatmışlardı. Peki dedi, kabul ediyorum. Ama hepiniz yapmaya hazırlandığınız şeyin Arap halkları tarafından asla bağışlanmayacağını bilmelisiniz. Pinhas Braker adlı Yahudi şimdi akşam yemeğine yetişemeyeceğini biliyordu. Hulda'yı geçtikten sonra otobüs Latrun'a dönmüştü. 7. Tugay'ın iki kere Arap lejyonundan geri almaya çalıştığı kavşaktan 3 kilometre önce otobüs doğru Beyt Jiz köyüne giden toprak yola sapmıştı. İlk otobüsler Yahuda tepelerinin eteklerine vardığında gece yarısıydı. Tepelerden buz gibi bir poyraz esiyor, çoğunluk Tel Aviv'in sıcak ve rutubetli sokaklarından bir şort ve kısa kollu bir gömlekle gelen adamları titretiyordu. Yeşil ve kırmızı fişeklerin parıltıları zaman zaman karanlık gökyüzünü çiziyor, bu işaretlerin Arap kuvvetlerine geldiklerini haber verip vermediğini düşündürüyordu onlara. Top mermileri ıslık çalarak geçti ve hamallar oturdukları sıralarda büzüldüler. Konvoy Beyt Jiz'i geçti ve bir banya yolunun en ileri noktası olan Beyt Susin köyüne doğru tavşan kulaklarıyla yabani lavantaların arasına daldı. Nashon harekatı için gerekli taşıtları Tel Aviv'den kaçıran Bronislav Barşemer adlı subay adamlarını tek sıra halinde dizdi. Her hamal karanlıkta yolunu kaybetmemek için önündekinin gömleğini tutma emri aldı. Sonra başlarında Barşemer karanlığa daldılar. Kaybolduklarını gören Vivian Herzog'un dikkatini garip bir ayrıntı çekti. Dünyanın en geveze ulusundan olan bu adamların sessizliği. Karanlıkta kaybolan adamlar David Marcos'a da Hazreti Süleyman'ın yollarında ilerleyen eski çağ kervanlarını hatırlattı. Uzun dizi öteki geceler gibi o gece de yolu açmaya çalışan buldozerlerle taşçıları geçti. Bir takım işçiler kısa bir süre sonra Kudüs'e gönderilecek tankerleri doldurmak üzere tepelerden getirilecek su için boru döşüyorlardı. 100 bin Yahudinin susuzluğunu gidermeyi amaçlayan boru hattının daha önce başka bir başkentin halkına su götürmesi düşünülmüştü. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi bombalarıyla yok olan Londra su şebekesinin yerini alması gerekiyordu. Kısa bir inişten sonra yol ilk tepelere çıkan dik bir yamaca varıyordu. Orada hamalların işkencesi başladı. Zifiri karanlıkta sendeliyor, kayıyor, düşüyor, yeniden yola düzülüyorlardı. Kalp krizi geçiren içlerinden biri boşluğa uçtu. Ardından gelenler zinciri koparmamak için hızlanmak zorunda kaldılar. Kısa süre sonra tepeden solumaların kesik gürültüsü ve taşlara takılan ayakların sesi yükseldi. Pinas Braker ağır ağır tepeye tırmanırken çektiği işkenceyi unutmak için yeni evli olduğu sıralar bu tepelerde yaptığı neşeli bir pikniği hatırlamaya zorladı kendini. Savaşma çağını çoktan geçiren adamları da bir merminin gelip kendilerini öldürmemesi için dua ediyorlardı. Bazıları Avida'nın sözlerini ve acılığı sırtlarında hayat taşıdıkları bütün kadınlarla çocukları için kaygılanıyorlardı. Hepsi de ayaklarını basacakları yeri düşünüyorlardı. Yamaç öyle dikleşti ki Hagana askerlerinin özel at taktıkları kırmızı çiçekli bir çeşit yaban çileği kümelerine yapışmak zorunda kaldılar. Bitik Yahudiler Makkabilerin kanına yapışarak Kudüs'e doğru yol alıyorlardı. Dizi bir söz söylemeden, bir çığlık atmadan 3 saat süreyle acılar içinde tırmandı. Barşener sonunda alacakaranlıkta kamyon karaltıları seçti. Bunlar Kudüs'ün kamyonlarıydı. Yükün altında ezilen uzun kervanın karanlıktan çıkıp geldiğini gören gazeteci Harry Levin bir Araf sahnesine tanık olduğunu düşündü. Doug Joseph'in umutsuz çağrısı işitilmişti. 300 Tel Avivlinin çabaları 30 bin Kudüs'lüye bir gün daha yaşama olanağı sağlıyordu. Güneş doğar doğmaz Kudüs'ün yiyecek stoklarından sorumlu Ariel Belkint, Rothschild okulundaki başlıca depoya koştu. 7 Haziran sabahı burada birkaç sandık bisküviden başka şey kalmamıştı. Oraya giderken Belkin kaçınılmaz hale gelen trajediden başka şey düşünemezdi. Birden avluda koca bir çuval yığını gördü. Elini ilk çuvala daldırdı, parmaklarının arasından akan ince toza baktı. Undu bu. Heyecandan kendini kaybedip hıçkırmaya koyuldu. "Ya Habis!" diye bağırdı ziyaretçi. "Yahudiler Kudüs'e giden gizli bir geçit yapıyorlar." Tel Avivli hamalların ıssız Yahuda tepelerinde hiç alışılmamış görünüşü yine de bazı kişilerin dikkatinden kaçmamıştı. Latrun'daki Arap savunmasının komutanı Albay Habis Macelli'nin çadırına giren köylü o sabah aynı haberi getiren dördüncü kişiydi. Bedevi Sulay mevzilerinin ilerisindeki tepelerin ardında Yahudilerin giriştikleri çalışmalardan zaten şüpheleniyordu. Bir takım araçların gürültüsü, tepelerden yükselen toz bulutu, Yahudi devriyelerinin çoğalması, her şey şimdi köylünün verdiği bilgilerle doğrudanan şüpheler beslemesine yol açmıştı. Albay kuşkulu değildi, tepelerin ardında bile olsalar Yahudiler 88'lik toplarının ve havanlarının menzilindeydiler. David Marcus'un 4 günden beri çekindiği şeyi, yani bir kıyımı gerçekleştirmek için tek söz söylemesi yeterliydi. Bu emri de şimdi verecekti. Toplarını ateşlemeden ve Ben Gurion'un Kudüs'ü kurtarma yolunda son umutlarını da yok etmeden önce yine de üstlerini uyarmak ve fazladan önemli bir cephane takviyesi istemek zorundaydı. Yardımcısı Yüzbaşı Mahmut Russan'ı Tugay'ı komuta eden İngiliz albayı T.L. Ashton'a yolladı. Russan aldıkları kesin bilgilere göre Yahudilerin Latrun çevresinde dolaşan ve Kudüs'e giden bir yol yaptıklarını İngiliz'e açıkladı. Ashton omuz silkti. Arazi çok sert dedi ve de çok engebeli. Buradan asla bir yol geçiremezler. Albay Macelli'ye sunulmak üzere genç subay bir yazılı emir verdi. Beyt Ciz, Beyt Susin kesiminde ne bahaneyle olursa olsun cephanenizi harcamamanız gereklidir. 46. Yaşayanların şerefine. Ben Mahmut Russan, Yahudiler polis karakolunu ele geçirdiler. Bütün toplarınızın atışını bina üzerine yöneltin, yok edin. Latrun Arap savunmasının dalga uzunluğunda kendi adını işiten Yüzbaşı Mahmut Russan irkildi. Mikrofonu kaptığı gibi bağırdı. Ben gerçek Mahmut Russan, Yahudiler sizi yanıltmak istiyorlar. Herhangi birinin polis karakoluna ateş açmasını yasak ediyorum. Adamlarımız hala içeride. Bu kurnazlığın başarısızlığa uğraması Yahudi kuvvetlerine 9 Haziran gecesi neredeyse kazanmış oldukları zaferden yoksun bırakacaktı. İsrail ordusu üçüncü kere Kudüs yolunu açmak, bir ateşkes buralardaki Arap varlığını kesinlikle doğrulamadan Birmanya yolu üzerinden tehlikeyi uzaklaştırmak için Latrun tepelerini Arap lejyonundan almaya çalışmıştı. 7. Tugay'ın biçilen bölükleri yerine Galile'den bütün bir Tugay getirilmişti. Bir komando birliği lejyon askerlerinin dikkatini karakolun önüne çekerken bu Tugay da Arap mevzilerini arkadan vurup düşürmeye çalışacaktı. Kuvvetlerin büyük bölümü tepelerde yolunu şaşırmışken, beklenenin tersine az kaldı bu oyalama saldırısı başarı kazanıyordu. Komando birliği manastırın ardındaki tepede bulunan Habis Macelli'nin karargahına kadar ulaştı. Ama destekten yoksun olduğu için bu olağanüstü zaferi sağlamlaştıramadı. Güneş doğarken alay imamının Allahu Ekber sesleriyle coşan Arap birlikleri karşı saldırıya geçip zaferi kendi yönlerine çevirdiler. Latrun tepeleri 19 yıl süreyle Arap lejyonunun elinde kalacaktı. Hagana'nın Latrun'da uğradığı 3. yenilginin haberi Kudüs'e ulaştığında şehri kasvetli bir hava sardı. Hala çalışabilen iki fırıncıdan birine Leon Angel'e 10 Haziran sabahı ölüm şehri kovalıyormuş gibi geldi. Kepenkler kapalıydı, her yer sessizdi. Yoksunluklardan bitik düşen şehir halkı son gücünü de harcamamak için evlere kapanmıştı. Bu kez fırıncının hamurhanesinde bir tek gram un yoktu. Birkaç ekmek daha yapabilmek için yerleri süpürmek zorunda kalmıştı. Hamalların Yahuda tepelerinde gösterdikleri bütün yiğitlik Kudüs'ü kurtarmaya yetmezdi. Getirdikleri un çuvalları bir avuntu olmuştu sadece. Ne karınları doyurabildi ne de azıcık bir un stokunun kaldığı depoları doldurabilirdi. Yalnız adam başına bir somun ekmeğin üçte birini sağlayabilirdi. Yahudi askerlerinin direnme gücünü biraz daha uzatmak için Dov Joseph ve David Shaltiel bu tayını öncelikle onlara vermeyi kararlaştırdılar. O perşembe sabahı Şineller yetimhanesinde mevzilenen adamların her biri bir dilim ekmekle altı zeytin aldı. Ailelerin çoğunda en karanlık günler için saklanan değerli stoklar tükenmişti. Mal yokluğundan kara borsa bile durmuştu. Açlık artık bütün Yahudileri eşit olarak etkiliyordu. Ama bütün Kudüs Yahudileri bu olayı aynı metanetle karşılamıyordu. Örneğin doğulu cemaatler yetkilileri kuşkulandıran bozgun belirtileri göstermeye başladılar. Bir açlık ayaklanmasının çok kötü sonuçları olabilirdi. Bütün şehre yayılabilir ve özellikle yetkililerin korktukları gibi Yahudilerin acı durumunu Araplara gösterebilirdi. Onları yatıştırmak için Mimar Dan Bendor, doğullara iltimas yapılmasını teklif etti. Avrupa Yahudileri de o kadar çok acı çektiler ki bu yeni felaketlere doğulu kardeşlerinden daha iyi katlanabilirler. Ne? Dedi Dov Joseph öfkeyle. Zayıflıklarına ötürü onlara armağan vermek mi? Asla. Kudüs gökleri üst üste 26. gün açlıktan da yıpratıcı günlük sınavlar Arap topçusunun gümbürtüsüyle çınladı. Son 48 saat içinde yalnız Arap teğmeni Emil Jumayen komutasındaki toplar Kudüs'ün Yahudi kesiminin damlarına ve sokaklarına 670 mermi yağdırmıştı. David Shaltiel'in havanlarıyla David kalarının Arapların elindeki eski şehri atacak cephaneleri yoktu. Arap teğmeni Emir Jumayan büyük bir kurnazlık gösterip kendi topları sayesinde bu eksiği tamamlayacaktı. İsraillilere karşı bütün dünyanın nefretini uyandırmak için Eskişehir'deki Hristiyanlığın ve Müslümanlığın en kutsal yerlerine 2.88'lik mermi yolladı. İlki St. Skvilkurk Kilisesi'nin kubbesini deldi, öteki de Hazreti Ömer Camii'nin kubbesini. Bu ölüm, açlık ve umutsuzluk kaosu arasında günlerden beri söylenti haline dolaşan bir haber Kudüs sokaklarına yayılıverdi. Birleşmiş Milletler Arabulucusu Kont Bernadotte'un çağrıları karşılık görmüştü. Diplomat 30 günlük bir süre için ateşkes ilan edildiğini açıklıyordu. Kudüs'te savaş ertesi gün 2 Haziran Cuma sabahın 10'unda kesilecekti. Ne gariptir ki bu haber şehrin Yahudi kesiminde hiçbir özel coşkunluk gösterisine yol açmadı. Sanki bitkin halkın sevinecek gücü kalmamıştı. Hatta pek çok Kudüs'ü daha önce de Birleşmiş Milletler'in iki kere tarih verdiğini ama ateşkesin gerçekleşmediğini hatırladı ve haberi kötümser karşıladı. Dov Joseph için bu haber 100 bin Kudüs'lü Yahudi'nin kurtulacağı anlamına geliyordu. Kanada asıllı somurtuk hukukçu önceki haftalar boyu gösterdiği soğukkanlılıkla yardımcılarıyla birlikte o akşam çalışma odasına kapandı. Son savaş gecesini çok önemli bir işle geçireceklerdi. Ateşkes ilan edildiği an depolarına doldurmaya başlayacakları besinlerin teker teker kaç ton alacağının tespiti.